Sayfa 67. O elbiseyi nasıl unuturum? Omuzlarımı açıkta bırakan fil dişi taftadan. Belime iyice oturuyor. Sonra biraz kabararak ayaklarıma kadar uzanıyor. Kollarıma kadar gelen aynı renk eldivenler. Şeffaf bir tül omuzlarımı kapatıyor. Boynumda bir dizi zümrüt damla. Kulaklarımda küçük küpeleri. Dudaklarımda kıpkırmızı bir ruj. Saçlarım topuz yapılmış ama yanlardan tek tek yüzüme uzanıyor. Peki ama bu içimdeki anlaşılmaz sıkışmanın, göğsüme yükselen bu garip duygunun nedeni neydi? Hayır, genç bir kızın böylesine önemli konukların bulunduğu bir yerde, ışıl ışıl yanan dev kristal avizelerin altında bir yıldız gibi ilgi görmesi değildi yalnızca. Ya da yıllar sonra yeniden, bu kez genç bir kadın olarak döndüğü kentinde, bunca zaman sonra onu tanıyanları şaşırtacak, tanımayanların hayranlığını uyandıracak güzelliğini gösterebileceği ilk fırsatın kabına sığmayan coşkusu da değildi. Çünkü bütün o ışıkların, prensesin üzerine düşen bu renkli hayalin ardından onu alıp oradan çıkartacak, sen ne istediğini bilmiyorsun ama ben biliyorum, sen henüz hayalinin ne olduğunu bile bilmiyorsun ama ben biliyorum ve onu gerçek kılacağım, elimi tut, gözlerini kapat ve hiçbir şey sormadan benimle gel diyecek biri beklenirdi. Masalların beyaz atlı prensi, filmlerin yakışıklı, iyi kalpli kahramanı, hepimizin günün birinde ne yazık hayatın gerçeği bu değilmiş, bunların hepsi yalnızca masalmış diyerek vazgeçtiğimiz biricik hayali. Biliyorum şimdiki filmler artık daha başından bunu söylüyor. Hayaller çoktan bitti ve hepimiz bunu kabullendik. Artık prensesin elinden tutup yıldızlar aleminden hayatın yaban çiçekleriyle sarılmış kırık dökü kulübesine götürecek ve ona bundan böyle yaşanacak bütün günlerin yeni bir mutlulukla başlayacağına söz verecek bir kahraman yok. Ne oldu onlara? O verdiği sözü her ne olursa olsun tutan, savaşların içinden çıkıp gelmeyi başaran, kendisini orada sonsuza dek birinin bekleyeceğini bilmenin verdiği güçle bütün düşmanları kılıçtan geçiren, o sevgilinin hayaliyle en büyük zorlukları aşan ve gözlerine baktığınız anda eriyip gitmek istediğiniz adamlara ne oldu? Böylece herkes rahatlıyor mu yoksa? Bak işte yalanmış, hepsi masalmış, kahraman yokmuş, hepimiz aynıyız, hayat zor, bir tek öpücükle kimse mutlu olmuyor diyerek patlamış mısırlarını yiyip sıkıcı evlerine geri mi dönüyorlar? Ah bilmiyorum. Neden artık elinde sihirli değnekle o yıkık dökü kulübeye dokunan ve onu bir anda dünyanın en güzel sarayı haline getiren o kahramandan vazgeçmek zorundayız? Oysa o günlerdeki filmlerdeki kahramanlar bütün dünyayı değiştirebilecek gizli gücü içlerinde saklamış, mutsuz prensesleri böyle bir hayal gecesinde alıp kimsenin bilmediği bir serüvene doğru yola çıkıyorlardı. Ve hiçbirimiz o serüvenin sonunda ne olacağını düşünmüyorduk. Çünkü biliyorduk ki o sözünü tutan biridir. Ve eğer yalnızca saçlarına dokunduğu için prensesin gözlerindeki o sis örtüsü silinip yerini çok derinlerden gelen kendiliğinden bir gülümseyişe bırakmışsa o kırık dökük kulübede önünde sonunda eşsiz bir saraya dönüşecektir. Biliyorduk ki böyle biri elimizden tutup bizi buradan uzaklara götürmeye geldiği zaman nereye gideceğimiz umurumuzda bile olmayacaktır. Biliyorduk ki büyülü bir anda, büyülü bir evrende sihirli bir öpücük insanı yeniden hayata döndürüverir. İşte orada, o ışıltılı Ankara akşamında birileriyle el sıkışırken, insanlara gülümserken, kibarca iltifatları geçiştirirken bir yerden sanki onun çıkıp geleceğini biliyordum. O kahramanın. Ve inanılmaz gibi görünüyor ama geldi de. Şimdi düşünüyorum da hep öyle olmadı mı? Ne zaman içimden onu çağıracak olsam, ne zaman onu düşünecek olsam bir yerlerden çıkıp gelmedi mi? En beklenmedik yerde, en umulmaz zamanlarda gelip beni bulmadı mı? Size garip mi geliyor? Bana da öyle. Üstelik elbette bilmiyordum. Farkında bile olmadan birini bekliyordum ama yalnızca içinizde birdenbire beliren, sonra da başka kimseyle paylaşılmamış o en özel anlarınızın arşivine kaldırılıp unutulacak yaşantılardan biriydi bu. Gerçekleşmeyen, yalnızca şimşek çakımı gibi aklınıza düşüp sonra unutulan sayısız anıdan biri. Öyle olmalıydı. Ama birdenbire başımı kaldırdığım zaman karşımda onu gördüm. Bana elini uzatmış, yüzünde o benzersiz gülümsemeyle beni dansa davet ediyordu. Kendimi onun kollarında, başka çiftlerin arasında, salonun ortasında, tavandan sarkan dev kristal avizenin altında hızla dönerken bulduğumda, yıllar önce ilk karşılaştığımız günün gecesi kurduğum düşü hatırladım. Ve bir an sanki hala o çocukluk rüyasındayım sandım. İnsanın kendi kendisine bir rüya kurduğu ve onun yıllar sonra gerçek olduğu nerede görülmüş? Böylesine beklenmedik bir anda, hiç aklımda yokken, yalnızca bu film dekorunu görünce içimde artık unuttuğumu sandığım, belki de hiç fark etmediğim duygular bana masal kahramanlarını hatırlatmışken, kollarında dönüyordum, başım dönüyordu. Gözlerine bakıyordum ve söylediklerini duymuyordum. Onun yanında o kadar küçüktüm ki sanki kollarında uçuyordum. Sonunda kulağıma biraz yaklaşarak, "Küçük hanım, arabanız saat kaçta kabağa dönüşecek sorabilir miyim?" dediğini duydum. Yüzümde aptalca bir gülümseme vardı mutlaka. Yanaklarımın kızardığını hissediyordum. Onu anlamadığımı düşünerek yeniden sordu. "Demek beni hatırlamadınız," dedim gözlerine bakamadan. Bir an şaşırdı. "Hatırlamak mı? Sizi daha önce görmüş olamam ki, yoksa asla unutmazdım." "O halde kül kedisine dönüşmemin tam zamanıdır," dedim. Dans bitti. Orkestra yeni bir parçaya başlamadan, bana bir şey söylemesine fırsat vermeden hızla abimin bulunduğu yere doğru yürüdüm. Ama o da arkamdan geldi. Ve abime, "Nihat, anlaşılan bu sırrı senden öğreneceğiz. Söyle bakalım, kim bu küçük hanım?" diye sordu. Nihat güldü. "O benim küçük kardeşim, yoksa onu hatırlamadınız mı?" dedi. "Bisikletle üzerimize yuvarlanan yaramaz kardeşim işte." O zaman beni tepeden tırnağa şaşkınlıkla süzdü. "İnanılır şey mi?" dedi. "O küçük çocuk sen misin?" "Evet benim," dedim, "ama izin vermediniz ki." Güçlü bir kahkaha attı. Bu kez beni omuzlarımdan tutup havaya kaldırdı. Ayaklarım yerden kesilmiş, ne yapacağımı bilemez bir halde beni kollarında döndürmesine, "Kim derdi ki o küçük yaramaz çocuk birdenbire böyle güzel bir prenses olup çıksın?" diye gülmesini izledim. Ve tabii bütün salon. Sonra sahnede bir kadın o şarkıyı söylemeye başladı. Peki bu da bir rastlantı mı? Orada, bizim o karşılaşmamızın arkasında o şarkının çalınması. Violetta'nın şarkısı. Türkçesi galiba şöyle: "Doğru yoldan sapan kadın." Hep böyle değil midir? En güzel rüyalardan hemen uyanmaz mıyız? Ayaklarımı yere bastığı anda esmer, uzun saçlarını topuz yapmış, lacivert ipekli elbisesi ve parıldayan büyük pırlanta kolyesiyle güzel bir kadının tuhaf bir ifadeyle gözlerimin içine baktığını gördüm. Benden oldukça büyüktü ama çok genç görünüyordu. Hemen anladım kim olduğunu. Bu onunla ilk karşılaşmamızdı. Ne yapacağımı bilemedim. Uykudan uyanmak istemeyen çocuklar gibi sarhoş, yanaklarım kızarmış öylece duruyordum. Bütün bu konuşmalar, çevredekiler bir an için silinmiş gitmiş ve ben şimdi yeniden oraya geri dönmeye çalışıyor ama bir türlü başaramıyordum. Bir Ankara akşamında, pırıltılar içindeki bir salonda hiç beklenmedik bir rüyadan uyanmaya çalışıyordum. Ama o hemen karısının elinden tutup yanımıza çekti ve herkesin duyacağı bir sesle beni tanıştırdı. "Maide, gel bak, bu küçük hanım bizim Nihat'ın kardeşi. Ben onu ilk gördüğüm zaman şu kadarcık bir çocuktu, bisiklete biniyordu." Elimi uzattım, parmaklarımın ucunu isteksiz hafifçe dokunur gibi tuttu. Gözlerimi kaçırdım. "Hala çocuk sayılır," dedi nazikçe gülümseyerek. Yanındaki hanımlar birbirlerine bakıp gülüştüler. Beyaz eldivenleriyle bir garson tepsiyi uzattı ve herkes uzun kadehlerden aldı. "Sağlığınıza," dedi Fuat. Hepimiz onunla birlikte kadeh kaldırdık. Sonra ilk karşılaşmamızın o komik anısını anlattı. Onlar konuşurken benim gelişimi, duramayıp düşmemi, biraz da Nihat'ın yardımıyla bütün hikayeyi. Herkes ilgiyle dinler görünüyordu. Hatırlamasına şaşırmıştım. Hatırlamıştı ama bu onun için yalnızca öylesine bir rastlantıydı. Hatırlamıştı ama elbette benim o gün O gece düşündüklerimi asla bilemezdi. Sanki küçük yeğeniyle uzun zaman sonra karşılaşan bir amcanın mutluluğunu taşır gibi keyifliydi. Neyse ki o sürekli konuşuyordu da kimse benim bir şey söylememi beklemiyordu. Yoksa konuşabilir miydim? Neler saçmalardım bilmiyorum. Ben de herkes gibi ona bakıyordum. Saçları biraz yanlardan açılmaya başlamış, ilk görüşümden sonra biraz daha beyazlaşmıştı. Siyah frak ve içindeki bembeyaz gömlekli olduğundan yaşlı durduğunu düşündüm. Bu arada uzaktan olup bitenleri izledikten sonra yanımıza gelen Turgut'a iltifatlar yağdırdı. Demek genç diplomatımız bizim ufaklığın gönlünü çalmış, haberimiz olmamış. Alışabildiniz mi buralara Amerika'dan sonra? Ne yapacaksınız? Nerede oturacaksınız? Artık sık sık görüşürüz değil mi Maide? Hemen haftaya yemeğe bekliyoruz. Bak sakın mazeret falan istemem. Turgut da bu yakınlıktan biraz şaşkın, üst üste gelen sorulara cevap yetiştirmeye çalışıyordu ama kimsenin onu dinlediği yoktu. O böyle heyecanla, coşkuyla konuşurken karşısındakiler ne yapacağını bilemezdi. Öyle rahat konuşuyordu ki neredeyse ben bile onun beni çok yakından tanıdığını, çocukluğumu bildiğini, aile dostumuz olduğunu sanabilirdim. Oysa bir an önce gitmek istiyordum. Gitmek, uzaklaşmak ve birkaç dakika önceki o büyülü anı hiç bozulmadan saklamak. Keşke mümkün olsa. Neyse ki az sonra içeri hepsi fraklı, papyonlu, kalabalık bir toplulukla beraber başvekil girdi. Birden kalabalıkta bir hareketlenme oldu. Yol açtılar. Herkes onunla ilgilendi. Bir anda herkes o tarafa doğru giderken o da izin istedi ve küçük topluluğumuz dağıldı. Sonradan bana, "Seni onunla tanıştırmak için dönüp baktım, kaybolmuştun," dedi. "Arabam kabağa dönüştü, ne yapabilirdim?" dedim. Evet, oydu. Bütün kadınların aşık olduğu adam. Benimle çılgınlar gibi dans etmişti. Ben kendimi onun kollarına bırakmış ve ben mi yoksa bütün dünya mı dönerken her şeyi unutmuştum. Kim olduğumu, nerede olduğumu, neler olduğunu. Üstelik yıllar sonra, o yıllar içinde belki de o ilk karşılaşmayı çoktan unutmuşken, buraya gelip bu salona girdiğim anda kim olduğunu bilmediğim biriyle karşılaşacağımı sanki hissetmişken, biri omzuma dokunmuş ve dünya farklı bir yöne doğru dönmeye başlamıştı. İşte böyle başladı. Masum bir çocukluk rüyasının beni alıp bugüne getireceğini kim bilebilirdi ki? Bugüne getireceğini dedim. Bugüne getireceğini ama nerelerden geçerek? İşte başkentteki günlerimiz böyle başladı. Bir hayal gibi. Ama tabii ayağımın yere basması için çok zaman geçmesi gerekmedi. Önce bir süre ne yapacağımıza karar veremedik. İstediğimiz gibi bir ev bulmak o kadar kolay görünmüyordu. Birkaç günlük araştırmadan sonra bir ev bulana kadar otele yerleşmenin en iyisi olacağını düşündük. Zaten karda kışta bir ev aramak, annemlere ya da kayınvalidemin evine sığınmak iç işime gelmiyordu. Turgut Ankara'da fazla kalmayacağımıza inanıyordu. Benim günlerimi daha çok annemde geçireceğimi, kısa bir süre için yeniden ev kurmanın anlamı olmadığını söylüyordu. Aslında o uzakta olmayı tercih ediyordu. Buraya dönmemizden hiç memnun değildi. Ama yukarıya yakın olmanın, güçlü bağlantılar kurmanın yeri de burasıydı. O günlerde ülkenin en ünlü oteli. Balolar burada yapılıyor, devlet erkanı burada toplanıyor, önemli konuşmalar burada geçiyordu. Benim kendimi bir film prensesi sandığım baloların yapıldığı bu otelde aslında ülkenin geleceği biçimleniyordu. Öğle saatinde beyler yemeğe otele gelirdi. Hep beraber büyükçe bir masada yemek yenir, sonra kahveye geçilir, böyle bir iki saat sohbet edilirdi. Fuat'ın en sevdiği şeydi bu kalabalık masalar. Herkesi bir arada görmek, gençlere takılmak, hanımlara iltifatlar yağdırmak, garsonlarla konuşup her gün kendisi için özel hazırlanan yemekleri görmek onu mutlu ediyor gibiydi. Yeni gözdesi bendim. Durup dururken bana döner, "Söyleyin bakalım küçük hanım, bugün yine gazeteleri baştan sona okudunuz mu?" diye takılırdı. Bir kitaptan, bir filmden söz edilirken mutlaka benim düşüncemi merak ederdi. Neyse ki herkes beni çocuk gibi görüyordu. Aklıma eseni söylemem, hükümeti eleştirmem, yapılan birçok şeyi beğenmemem, hep biraz gülümsemeyle, sevimli küçük çocukların büyüklerin işine karışmasından duyulan o alaycı kabul edişle geçiştiriliyordu. Zaten erkekler biraz daha mesafeliydi. Biz hanımlar istediğimizi daha rahat söyleyebiliyorduk. Benim bu Turgut'un deyimiyle patavatsızlığım, Amerika'dan gelmişliğin verdiği bir şımarıklık gibi görülüyordu belki de. Bilemiyorum. Bir tek o, zaman zaman beklenmedik bir biçimde söylediklerime takılır, inatla sorular sorar, hatta bazen fikirlerini çürütebilmek için hırsla tartışırdı. Bana öyle gelirdi ki, aslında olup bitenlerden de, bu işlerin içinde olmaktan da mutlu değildim. Bazen benim sözlerime karşı çıkıp neredeyse sinirlenirken, birden sesinin düştüğünü, gözlerinin uzakta bir yere takıldığını, kendisinin de bu söylediklerine inanmadığını düşünürdüm. Doğrusu onunla bu konuları çok fazla konuşmak da istemezdim. Bir işi çıkıp gelmediği günler öğle yemekleri nasıl da sıkıcı geçerdi. Her sabah uyandığımda aynanın karşısına geçip ne giyeceğimi düşünürdüm. Öğleye doğru içimde anlaşılmaz bir heyecan olurdu. Bazen giydiklerimin hepsini çıkartır, son anda yeniden başka şeyler bulurdum. Zaten başka işim de yoktu. Sabah kalkıp kahvaltıya iniyor, bazen anneme gidiyor ya da aileyle buluşuyor, sonra geri dönüp çay salonunda gazeteleri, dergileri okuyor, yeniden odama çıkıp giyinmeye başlıyordum. Saat tam 12'yi çeyrek geçe Turgut gelirdi. Öğle yemeği için birlikte aşağı inerdik. O geniş kırmızı halılarla kaplı merdivenlerden inerken kendi kendime bir oyun tuttururdum. Her basamakta içimden gelecek gelmeyecek derdim. Ve en son basamağa indiğimde eğer gelecek çıkmışsa sevinirdim. Salona girerdik ve oyunumun tutup tutmadığına bakardım. Bu öğle yemeklerini aslında o başlatmıştı. Böylece yemek saatinde bile onunla birlikte çalışanları bir arada tutuyordu. Bazen şaka yolu bundan şikayet edenler olunca, "Canım size de yaranılmıyor ki, Ankara'nın en güzel yemeklerini yediriyorum, hala söyleniyorsunuz," diyordu. O hep yalnız gelirdi. Ötekilerin eşleri de zaman zaman. Ama onun o gece eşine bakarak söylediği davet nedense hiçbir zaman gerçekleşmedi. Hatta bir daha bunun sözü bile edilmedi. Ne biz onların evine gittik, ne de Maide Hanım otele geldi. Ara sıra davetlerde karşılaştık yalnızca. Uzunca boylu, uzun kestane saçlı, çekik gözlü bir kadındı Maide Hanım. Herkes onun zerafetinden, yumuşak bir sesle hiç hata yapmadan konuştuğu güzel Türkçesinden, giysilerinin şıklığından, hanımefendiliğinden söz ederdi. Ama her zaman herkesle, hatta onunla, kocasıyla bile belli bir mesafe koymuştu arasına. Hani bazı insanlara ne kadar yakın olursanız olun, beklenmedik bir soru soramazsınız. Herkesin yanında yaptığınız sıradan bir şakayı yapamazsınız. Ve bunu neden yapamadığınızı da bilemezsiniz ya, işte o insanlardan biriydi. Kadınlar akşama doğru çay saatinde de gelirlerdi otele. Bazen çay içilir, bolca dedikodu yapılır, bazen de kağıt oynanırdı. 20'li yaşlarının başındaki bir kız için garip bir hayat. Biliyorum. Ama böyleydi. Kimse bir şey yapmıyor, kimse de buna şaşırmıyordu. Kimi başka bir ülkeye tayininin çıkmasını bekliyor, kimi yabancı bir kentten dönüyordu. Anılar uzak ülkelerde yaşananlar, orada görülen yenilikler anlatılıyor, en çok da ne kadar geri kaldığımız konuşuluyordu. Bir davetin dedikoduları biterken ötekinin hazırlığı başlıyordu zaten. "Sıkılıyorsun biliyorum ama biraz daha dayan, yakında tayinler konuşulmaya başlanır," diyordu Turgut. Kendimden yaşlı insanlarla yenen bu uzun yemeklerden, akşam toplantılarından, davetlerden, bir odada yaşamaktan nasıl olup da sıkılmadığımı anlamıyordu. Beni biraz tanıyan herhangi biri, burada 3 günden fazla kalamayacağımı çok iyi bilirdi aslında. Annem bunu benim artık durmuş oturmuş olmama veriyor, ağabeyim, bunun arkasından bir şey çıkacak ama dur bakalım diye alay ediyordu. Aile hala benim evli olduğuma alışamamış, akşamları beni çağırdığı zaman Turgut'u unutuyor, üçümüz birlikte yemeğe çıkacak olsak da mutlaka sıkılıp surat asıyordu. Hatta bir keresinde Turgut, "Bu kız galiba seni benden kıskanıyor," deyivermişti. Ben zaten böyle hep beraber gezmeleri sevmem, aile ziyaretlerinden de hoşlanmam. Bunları bildiği için bana ısrar etmiyordu. Ben de aileyle, annemlerle kendi başıma görüşüyor, onu memnun etmek için 40 yılın başı bir takım davetlere katılıyordum. Onunla her karşılaşmamızda kendi kendime kurduğum oyunları sürdürürdüm. Elbette haberi yoktu. Yine de her davranışından, bana söylediği her sözden, o günkü gülümsemesinden, yaptığı şakalardan bir anlam çıkartmaya çalışırdım. Sonra da kendi kendime gülerdim. Tabii ki benimle ilgilendiği yoktu. O herkese şakalar yapıyordu. Bütün kadınlarla flört ediyordu. Her gördüğüne iltifatlar yağdırıyordu. Kimi zaman başka birine de, ''Aman bu ne güzel elbise, rengi size çok yakışmış, içeri girince birden gözlerim kamaştı.'' der. Sonra bana bir soru sorduğunda niye ters bir cevap verdiğimi de anlayamazdı. Budala. Bir keresinde 3 gün üst üste gelmedi. Üstelik bir yere gitmediğini de biliyordum. Sonraki gün geldi ama ben de hastayım dedim, yemeğe inmedim. Böyle kendi kendime oynadığım, onun farkında bile olmadığı çocukça bir oyundu işte. Gerçekten de öyleydi. Ama sonra bir şey oldu. Böyle benim hastayım deyip yemeğe inmediğim bir gün öğleden sonra yeniden geldi. Tek başına. Üstelik ben de salonda oturmuş, pür makyaj, kitabımı okuyup çayımı içiyordum. Hasta olmadığım her halimden belliydi. Birdenbire karşımda onu görünce ne yapacağımı şaşırdım. Hiç böyle öğleden sonra gelmek gibi bir adeti yoktu. ''Maşallah pek çabuk iyileşmişsiniz.'' dedi gülerek. ''Ben de hastamızı ziyaret edeyim.'' demiştim. Karşımdaki koltuğa geçip oturdu. Kıpkırmızı oldum tabii. Bir şeyler geveledim. Kendisine bir kahve söyledi. Sigarasını yaktı. Bir süre hiç konuşmadan gözlerimin içine baktı. Gözlerimin içine bakıyordu ama sanki beni görmüyordu. Aklı mutlaka başka bir yerdeydi. Bacak bacak üstüne atmış, bir ayağını hiç durmadan sallıyordu. Sonra kitabı aldı elimden. ''Sever misiniz Hüseyin Rahmi Bey?'' diye sordu. ''Evet'' dedim. ''Hele biraz keyfim kaçtığı zaman mutlaka onun kitaplarını okurum. Beni eğlendiriyor. Gülüyorum ama bir yandan da üzülüyorum.'' ''Üzülüyor musunuz? Neden?'' ''Kaç yıl geçmiş yazalı ama değişen pek bir şey yok. Hayat kolay kolay değişmiyor.'' dedi. ''Ama belki de bu bir yazarın ustalığını gösterir.'' ''Evet'' dedim. Bu kitabında da köşe yazarlarını, gazetecileri bir diline dolamış ki gülmekten öldüm. Bir ara bana da verin de ben de eğleneyim, olmaz mı dedi. Bu sıralar galiba bana da böyle kitaplar lazım. Biliyor musunuz dedim, öldüğü zaman evinde kendi eliyle ördüğü pek çok eldiven ve takke bulmuşlar. Kendisinden sonra en çok kedilerine ne olacağını merak edermiş. Romancılar garip insanlar dedi. Öyle olmasa dünyanın içinde kendilerine başka dünyalar kurmaya kalkışırlar mıydı? Aman bunu her yerde söyleyip romancıları kızdırmayın. Peki siz nasıl romanları seversiniz diye sordum. Biraz düşündü. Bilmem, galiba en çok tavan arası gibi olanları dedi. Tavan arası mı? Evet, darmadağınık, bir sürü eşya ile dolu. Sihirli bir tavan arası gibi dedi. Okurken kendinizi orada kaybeder, bütün o eşyanın içinden kendinize göre bir şeyler bulursunuz. Ama sonunda bütün bu karışıklığın, dağınıklığın aslında bir bütün olduğunu anlarsınız. Sigarasından bir nefes aldı. Zaten hayatımız da böyle değil midir? Bilmem dedim, galiba haklısınız. Elimi ayağımı nereye koyacağımı bilemiyordum. Garsonlar bize bakıyordu. Hem fazla konuşmamaya çalışıyor, hem de hiç durmadan konuşuyordum. Söylediğim her sözden sonra sesim saçma bir şey söylemişim gibi kulağımda çınlıyor, onu kapatabilmek için yeniden konuşmaya başlıyordum. Sonra kahvesini bitirdi, sigarasını söndürdü, oturduğu o geniş koltukta biraz öne doğru eğildi, bana yaklaştı. Kitabı kucağıma koydu, fısıldar gibi. ''Ben sizin hasta olmadığınızı biliyordum küçük hanım.'' dedi. Sanki birden rahatladım. Ama dans ettiğimiz o geceden beri ilk kez bu kadar yakınıma gelmişti. Yüzüne o kadar yakından bakamadığım için gözlerimi kaçırdım, önüme baktım. ''Bunu söylemek için mi geldiniz yoksa buraya kadar?'' dedim. Kalktı. Giderken ''Hayır'' dedi. ''Aslını isterseniz sizi görmek için geldim.'' Gerçi söylediğinde bir şey yoktu ama ben sanki gizli, çok özel bir şey söylemiş gibi donup kaldım. Sonra da geldiği gibi çıkıp gitti. Ama bu böyle kalmadı. O günden sonra aklına estikçe öğleden sonraları kendi başına geldi. Beni gördüğü zaman geçip karşıma oturdu. Oradan buradan konuştuk, çay içtik. İkimizin de söylemediği bir biçimde bu buluşmaların kimsenin olmadığı saatlere rastlaması için sanki aramızda gizli bir anlaşma vardı. Ne o bir daha ne zaman geleceğini söylüyor, ne de ben ne zaman orada olup olmayacağımı biliyordum. Ama yine de karşılaşıyorduk işte. Nelerden söz ederdik acaba? Gündelik şeylerden değil, kitaplardan, filmlerden, arada bir çocukluğundan, okul yıllarından bir şeyler anlatırdı. Benim yabancı gazeteleri, dergileri okumak gibi bir huyum vardı. Bunları merak eder, ilgimi çeken şeyleri onun için ayırmamı isterdi. Ben de bunu iş edinmiştim. İşte Cambridge'de iki bilgin insanın şifresini bulmuşlardı. Hepimizin içinde yazılı bir formül olduğunu söylüyorlardı. Hem de hiç kimsenin yazısı bir başkasınınki aynı değildi. Bir gün bu şifreleri çözecekler ve o zaman hastalıkların çaresini, daha uzun bir hayatın sırrını bulacaklardı. Uzaya uydular yollanıyordu. Bir üniversitede beyin dalgalarını okuyan bir araç yapmışlardı. Belki yakında rüyalarımızı bile seyredecektik. İşte bunlardan konuşurduk. Bazen kadın erkek konuları açılırdı. İkimiz de sanki bizimle hiç ilgisi yokmuş gibi evlilikten, ilişkilerden, başka ülkelerle burayı karşılaştırarak söz ederdik. Zaten önemli olan ne konuştuğumuz değildi ki. Gelip orada karşımda oturmasıydı. Böyle gün günden aramızda beklenmedik bir dostluk, yakınlık kuruluverdi. Belki başka kimselerle konuşmadığımız şeyleri biz ikimiz gayet rahat konuşur olduk. Tabii fazla sürmedi, dedikodular başladı. Ama garip olan şey, burnumun dibindeki kocam değil de hiçbir yere çıkmayan annem bir gün durup dururken bana, "Kızım," dedi, "kulağıma yakışıksız şeyler geliyor. Nereden çıkıyor bunlar?" İlk kez o zaman gerçekten de ne yaptığımın, nerede olduğumun farkına vardım. Anladım ki kendi kendime bile gerçeği söylemiyorum. "Aman anneciğim," dedim, "insanlara konuşacak şey lazım. O benim neredeyse babam yaşında. Herkese şakalaşıp eğleniyor. Beni de küçük bir çocuk gibi görüp daha çok konuşuyor. Hepsi bu." Öyle değil miydi zaten? Bilmem ki bana mı öyle gelir. Her nedense biz kendi hayatımızdan çok başkalarınınkiyle ilgileniriz. Kim bilir, belki de kendi hayatımız pek renkli olmadığındandır. O günlerde kendi aralarında, küçük dünyalarında bizi konuştuklarını anlıyordum artık. Onlar için yeni, bulunmaz bir konu çıkmıştı. Bundan rahatsız olduğumu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Aslına bakarsanız bu benim hoşuma gidiyordu. Çünkü gerçekte bir şey olduğu yoktu. Ve onların bu tek düze sabahlarla başlayıp tek düze akşamlarla biten hayatlarında başrolü benim oynadığım bir filmi konuşup durmaları hoşuma gidiyordu. Onlar benim seyircilerimdi ve ben, hakkında ne söylerlerse söylesinler, aslında hepsinin yerini almak istedikleri yıldızdım. Çocukça belki ama yine de hoşuma gidiyordu işte. Bir anda salona girdiğimde hararetli sohbetin kesilip başların bana dönmesi, bazılarının sanki farkında değilmiş gibi görmezden gelmesi, belli ki o an uydurulmuş bir konu açmaları eğlendiriyordu beni o günlerde. Benim oyunum sürüyordu ve ona sürekli birileri katılıyordu. Hangi çocuk kendi kendisine tek başına kaldığı karanlık odasında kurduğu oyuna başkalarının da katılıp onu gerçek sanmalarından hoşlanmaz? Ve hangi çocuk oyuna başkaları karıştıkça tehlikeli olmaya başladığını düşünür? Hem zaten bir İngiliz yazarın söylediği gibi, çayla en iyi giden şey aşk ve skandallar değil midir? İçimden bu dedikoduları ona söylemek geliyordu ama birkaç kez denediysem de çekindim, yapamadım. Artık biliyordum. O da kendi oyununu oynuyordu. İlk günler anlamıyordum ama şimdi farkındaydım. Bir an gözlerimin içine bakarken dalıyor, sonra birden yine genç dostuyla sohbet eden adam havalarına giriyordu. Farkındaydım, evet, ama asla emin olamıyordum. Onun için söylemek istiyordum. Birdenbire öyle havadan sudan konuşurken beklemediği bir anda, "Biliyor musunuz, herkes bizi konuşuyor, yoksa siz farkına varmadınız mı?" demek istiyordum. Ya da, "Artık buraya tek başınıza gelmeseniz daha iyi olur, insanlar başka türlü anlıyor." Ama tam dilimin ucuna geliyor, sonra vazgeçiyordum. Böyle bir şey yaparsam oyunun bozulacağından korkuyordum belki de. Birkaç gün ortadan kayboldum. Anneme gittim, alışverişe çıktım, aileyle buluştum. Odamda oturup ne zamandır yapmam gereken bir şey yaptım. Amerika'daki dostlarıma kartlar, mektuplar yazdım. Aslında söylentileri kesmek filan umurumda değildi. Tek istediğim onu kışkırtmaktı. Ama hiçbir şeyden anlamayan aptal liseli oğlanlar gibi yeniden karşılaştığımızda, sanki günlerce ortadan kaybolmamın bir acayipliği yokmuş gibi kaldığı yerden devam etti. Böyle bir öğleden sonra yine karşılıklı oturmuş çay içiyorduk. Havadan sudan konuşurken birdenbire politikaya giriyorum dedi. Biliyorum dedim. Devam etmemi bekledi ama ben sustum. Bir şey söylemeyecek misiniz diye sordu. Bana soruyorsunuz öyle mi dedim. O zaman söyleyeyim, ben size politikayı yakıştırmam. Galiba bu kadar açık söyleyeceğimi düşünmemişti. Biraz şaşırdı. Demek yakıştırmıyorsunuz dedi. Ama yapılacak çok şey var. Bizler yapmazsak kim yapacak? Herhalde benim onu coşkuyla destekleyeceğimi düşünmüştü. Hem dedi, siz değil misiniz olup bitenleri eleştiren, beğenmeyen, insan böyle oturduğu yerden söylenmekle memleketi değiştiremez ki. Sonra canı sıkılmış gibi kalktı, gidip bir bardak su aldı. Tekrar gelip oturdu ve dalgın. Hepimizin bir kaderi var dedi, bir de görevi. O zaman hayırlı olsun dedim. Herkes onu kutlarken, cesaretlendirirken benim böyle karşı çıkmam biraz biçimsiz olmuştu. Akşam kendi kendime hep böyle aklıma eseni söylemekten niye vazgeçemediğimi düşündüm. Belki de politikaya girerse artık onu daha az göreceğimden korkmuştum. Kim bilir? Elbette beni dinleyecek değildi. Politikanın dışından neredeyse tepeden inme, başvekilin isteğiyle en yukarıya geliyordu ve herkes bunu konuşuyordu o günlerde. Daha şimdiden onun yanında yer alanlar ya da hemen çekiştirmeye başlayanlar çıkmıştı bile. Ben onu biraz kendime benzetiyordum. Aklına eseni söyleyen, her şeyin hemen olmasını isteyen, kafasına bir şey koyduğu zaman başkalarını, başkalarının düşüncelerini dinlemeyen, en yakınındakileri bile kırabilen biri. Böyle insanlar çok çabuk düşman kazanır. Emir almaya alışık olmayanlar, söylenen sözleri yutamayanlar, kalabalığın içinde kaybolup gitmeye alışık olmayanlar bu işleri yapamaz. Politika bana göre bu ülke için bir şeyler yapmaktan çok, kendileri için çalışan, kendi aralarındaki oyunlarla uğraşan ve bunun için pek çok şeyi göze alanlara göreydi. Ben politikacıların iyi bir şeyler yapacağına hiçbir zaman inanmadım. Üstelik buradan biraz ötede, evlerin içinde farklı şeyler konuşulmaya başlanmıştı. İktidarın o şaşalı dönemi artık geride kalıyordu. Herkesin yeni bir dönem, büyüyen bir ülke, mutlu bir gelecek diye kurduğu hayaller birkaç yılda eskivermişti. Şimdi herkes bıkkınlık içinde, bu kez de yeni gelenleri beğenmiyor, bu değişimin sandıkları gibi olmadığını fark ediyordu. Ama o giderek en tepedekilerin arasına giriyor, oradan en tepede duranların kendine güveniyle manzarayı seyrediyor ve beğeniyordu. Biraz aşağıda neler olup bittiğiyle pek fazla ilgilenmiyordu. Oysa birkaç sokak öteye anneme gittiğimde, abimle konuştuğumuzda, gazeteleri okuyunca insan işlerin hiç de iyiye gitmediğini görebiliyordu. Çok sonraları artık böyle şeyleri konuşabildiğimiz zamanlardan birinde bana gülerek, "Sen daha çok gençsin, dünyayı güzel bir yer sanıyorsun ama değil, bu hep böyledir. Kim tepeye çıkarsa manzarayı güzel sanır, kendisini mutlu hisseder ve bunun gelip geçecek bir şey olduğunu unutur. Bu böyledir ama yine de hepimiz oraya çıkmak isteriz." İster miyiz gerçekten? Ben istemiyordum. Hiçbir zamanda istemedim. Üstelik hiç anlamadım. Neden tepeye çıkanların hiçbiri oradan bütün manzarayı olduğu gibi göremez? Düşünceli düşünceli yüzüme bakıp gülerek, "Kim bilir?" demişti. "Belki de orada her şey çok uzakta kalıyor ve güzel görünüyor." Ama onun dünyanın bütün bilgisine sahip hali, kendi kendime uzun uzun düşünüp durduğum herhangi bir konudan söz açıldığında rahat, gülümseyerek verdiği kesin cevaplar, sakin ve emin cümleleri beni yanıldığıma ikna etmeye yeterdi. En azından o an için. Anlamalıydım. O öyle biriydi. Başkalarının hayatını izlediği, merak ettiği, sürekli tırmanmak zorunda olan, sürekli başkalarının önünde gidip onlara emirler veren, yanındakilere hayatı anlatan, elleriyle hayatı kurmaya çalışan insanlardan biriydi. Ona göre yapılacak çok şey vardı ve yapılmamasının tek nedeni de korkakların, tembellerin iş başında olmasıydı. Sanıyorum o günlerde gerçekten de pek çok şeyi değiştirebileceğini, o güne kadar hep aklında olan ama mutlaka bir yerde engellenen düşüncelerini bir çırpıda gerçekleştirebileceğine inanıyordu. Evet, liderler böyle insanlardı. Ama bazen düşünürüm, acaba gerçekten bir şeyleri değiştirebileceklerine, hayatı daha güzel kılabileceklerine mi inanırlar, yoksa yalnızca kendilerine olan güvenlerini kanıtlamak mı isterler? Bunu bilemem hiç. Seçimin sonuçları balolarla kutlanırken biz yeni bir yere doğru yola çıkmak üzere bavullarımızı hazırlıyorduk. Neyse ki araya seçim girmişti. Böylece artık neredeyse bir gelenek haline gelen öğleden sonra buluşmalarımız son bulmuş, dedikodular da biraz olsun kesilmişti. Zaten şimdi herkes yeni hükümetle, seçimden hemen sonra başlayan tartışmalarla uğraşıyordu. İlk günler itiraf etmeliyim ki kendimi çok yalnız hissettim ve çok korktum. Beni eğlendiren ve yalnızlığımı unutturan bu oyunun tehlikeli bir hal aldığını herhalde ilk o zaman anladım. Önceleri yine de bir yolunu bulur gelir diye sık sık aşağı iniyor, gözüm kapıda oturuyordum. Elime bir kitap, bir dergi alıyor, aynı sayfayı okuyup durduğum halde hiçbir şey anlamıyordum. Allah'ın cezası kapıdan da herkes giriyor, bir tek o girmiyordu. O sıralarda seçim gezisindeydi. Nutuklar atıyordu, benimle uğraşacak zamanı yoktu. Yavaş yavaş aklıma gelen bütün deliliklerden vazgeçtim. Kendi kendime o oyunu artık bitirmem gerektiğini söyleyip durdum. Şu hala elimden bırakamadığım sigara tiryaki oluşum o günlerdendir. Ama fazla uzun sürmedi. Turgut ne yapıp etmiş, istediği gibi bir tayin çıkartmayı başarmıştı. Burada olmaktan öylesine mutsuzdu ki, akşamları yalnız kaldığımız zaman hep bunu anlatıyor, bir an önce gitmek için çırpınıyordu. Zaten iğreti bir halde oturuyorduk. Bir otel odasında açık duran bavullarla, dışarıda yenen yemeklerle, her an gelecek bir haberi bekler gibi aylar geçirmiştik. Sonunda beklenen haber geldi ve biz Sisler kentine doğru yola çıkmak üzere hazırlanmaya başladık. Bir gece önce verilen davete son gecemi annemlerle geçirmek istediğimi söyleyerek katılmadım. Fuat seçimleri kazanmakla kalmamış, hemen bakan yapılmıştı. Ama ben onu tebrik bile etmiyordum. Onu kendimce cezalandırmak mı istiyordum, yoksa son bir karşılaşmanın yeniden beklenmedik bir felaketin başlangıcı olacağını mı hissettim, şimdi hatırlamıyorum. Annem, ağabeyim, Ayla, Turgut'un ailesi hep birlikte yemek yerken babamdan, eski günlerden, bizi bekleyen gelecekten konuştuk. Turgut'un bu eve ilk geldiği akşamı, sonrasında olanları biraz da gülüp eğlenerek anlattık. ''Aa, tuz mu attınız kahvesine? Vallahi benim hiç haberim yok.'' diye annem kızarıp bozardı. ''Ben anladım ama ne yapayım, böyle muzurluğu hoşuma gitti. Mecburen sesimi çıkartmadan içip bitirdim.'' dedi Turgut. Annem yine benim sevdiğim ne varsa yapmış, onları ille yedirmek için tutuşup duruyordu. Hiç değilse daha yakına gittiğimiz için seviniyorlardı. Turgut Nihat'a, ''Tam zamanında gidiyoruz. Memlekette seçim oluyor, kavga yine bitmiyor. Size kolay gelsin.'' diyor. Uzaklaştığımız için sevindiğini gizlemiyordu. Yeniden tanımadığım bir yerde, tanımadığım insanların içinde yeni bir hayata başlayacaktım. Hem heyecanlıydım hem sıkıntılı. Ne yapalım diyordu Turgut, bizim hayatımız böyle. Tam bir yere alışırken, yerleşirken bavulları toplayıp yeniden yola çıkacağız. Babamı kaybettiğimizden beri bu evde ilk kez ışıklar yine böyle yanıyor, ilk kez yine böyle kahkahalar yükseliyordu. Ama aynı zamanda da son kez. Çünkü bizimle beraber annemler de Ankara'dan ayrılıyordu. Anneannemin evine İstanbul'a yerleşmeye karar vermişlerdi. Babamın ölümünden sonra annem burada oturmak istemiyor, akşamları hep beraber oturduğumuz salona girmek bile onu üzüyordu. Anneannemin ölümünden sonra o ev kapatılmış, bir daha da kimse gidip açmamıştı. Abim de annemi yalnız bırakmamak için İstanbul'daki bir arkadaşının şirketinde iş bulmuştu. Her ailede bir gezgin yeter. Zaten ben seyahat sevmem diyor. İstanbul'u özlediğini anlatıp duruyordu. Ben de aman zaten bu Ankara'nın nesini severler bilmem. İstanbul dururken burada oturulur mu, çok iyi ettiniz diye onları yüreklendiriyordum. Ertesi hafta Ayla da Anadolu'ya eski bir uygarlığın silik izlerini süreceği bir çalışmaya gidecekti. Bu ilk önemli kazı için çok heyecanlıydı. Ankara'da birlikte olduğumuz günler boyunca hep bunu anlatmış, kitaplardan öğrendiklerinden sonra ilk kez gerçek bir zaman yolculuğuna çıkmanın keyfiyle beklemişti. Üstelik çok ünlü insanlarla gidiyordu ve yanlarına böyle genç bir kızı seçmeleri bile onun için büyük başarıydı. Zaten babası da emekli olmuştu. Artık yalnız yazları değil kışları da İstanbul'da oturmayı düşünüyorlardı. Aslında o evde son kez masanın başında oturup yemek yediğimiz o gece, hepimizin hayatında yeni bir dönemin başlangıcı sayılırdı. Yeni ve bilinmeyenlerle dolu bir dönemin. O gece annemin ayrılırken bana sarılıp, yine gidiyorsun, ben hep böyle senin hasretinle yaşayacağım, keşke seni bir diplomatla evlendirmeseydim diye ağladığını, Bana hep yanımda taşımam için küçük, deri muhafazaya konmuş bir duayı verdiğini, benimse içimin kıpır kıpır ettiğini, otele dönüp hiç değilse kapıdan şöyle bir bakmak istediğimi hatırlıyorum. Tabii yapmadım. Zaten otele döndüğümüzde balo çoktan bitmişti. Annemin duasını boynuma asıp yattım. Sabah erkenden yola çıktık. Belki de insanları bir türlü anlamayışımızın günün birinde en beklenmedik biçimde bizi şaşırtmalarının nedeni, hep bir bütün olarak bize verdikleri görüntüyle yetinip farklı parçalardan oluştuklarını unutmamızdır. Aslında çoğu zaman biz de farklı yanlarımızı unutup bize dışarıdan bakanlar gibi kendimizle ilgili yanlış izlenimlere saplanmaz mıyız? Uzun zamanlar boyunca hepimiz o içimizdeki kalabalıktan, o şekilsiz hamurdan, başkalarının beğeneceği, onaylayacağı bir biçim, mükemmel bir desen çıkartabilmek, bir bütün yaratabilmek için uğraşıp dururuz. Sonu gelmez bir iç savaş gibi. Kendi parçalarımızı yok edip öldürerek, tutsak alarak, zorlayarak, değiştirerek, onlardan sonunda kendimizce bir bütün oluşturmaya çalışarak geçer hayatımız. Ve tabii sonunda gerçekte kimin kazandığı asla bilinmez. Şimdi bana öyle geliyor ki ben asla bir araya gelmeyecek parçalardan bile vazgeçmeyi göze alamamıştım. Hiç farkında bile olmadan içimdeki o büyük kalabalıkla birlikte yaşamayı seçmiştim. Hiçbir şeyden vazgeçemediğim için mi? Hayatın bizim sandığımız gibi sınırlanabilecek, bir odaya gizlenerek, kendi çizdiğimiz bir yolda yürüyerek yaşanacak kadar dar olmadığını düşündüğüm için mi? Yoksa yalnızca rastlantılar yüzünden mi? Bilmiyorum. Ama tek bildiğim, her zaman yeni bir yüzümle karşılaştım hayatımda ve her keresinde yeniden şaşırdım. Bu oyunun bir kerelik olması ve bütün acemiliğimize rağmen bir şans daha verilmemesi beni hep incitir. Büyük bir haksızlık değil mi bu? Karşımıza çıkan her yol ayrımında bir seçim yapmak. Birinden vazgeçmek, birilerinden ayrılmak, ötekini seçersek ne olduğunu hiç bilmeden, yalnızca düşünerek ya da içimizden gelen sesi dinleyerek, çoğu zaman o da başkalarının sesi tabii, sağa değil de sola gidivermemiz, bu sıradan seçimlerle bütün hayatımızı belirlememiz tam bir saçmalık değil mi? Herhalde gittiğimizin ertesi yılıydı. Sokaktan geçen atlı polislerin sesini duyabildiğim iki katlı kırmızı tuğla evin salonundaki o yaz sabahını hatırlıyorum şimdi. Kendilerini uzaydan gelen varlıkların kaçırdığını ve hatırlayamadıkları ışıktan bir yolculuğa götürdüklerini söyleyen insanların anlattıklarını okuyordum bir dergide. Hem de çok iyi hatırlıyorum. Derginin kapağında Marilyn Monroe'nun fotoğrafı var. Altında "En güzel mutsuz" yazıyor. İçeride "Uzaylılar gerçekten geldi mi?" diye başlayan uzun bir yazıyı okuyorum. Böyle şeyler bana hep heyecan verir. Gerçek olup olmaması beni hiç ilgilendirmez. Her yerin ışıklarla kaplandığını ve gözlerinin hiçbir şeyi seçemediğini söylüyorlar. Çok uzun ve dinlendirici bir uykudaymış, bitmesini istemedikleri bir rüyadaymış gibi hissettiklerini, inanılmaz bir hızla bir gökyüzü koridorunda, o parlak mavimsi ışığın içinde saatlerce savrulduklarını, sanki bir ışık hortumuna kapılmış gibi uçup gittiklerini, sesin önce kulaklarını sağır edecek kadar yükselen bir sirene benzediğini ama sonra birdenbire yavaşladıklarını, fırtınanın bittiğini, sessiz, dingin bir boşluğa vardıklarını anlatıyorlar. Uyandığınız zaman inanılmaz bir rüya gördüğünüzü, içinizin beklenmedik bir mutlulukla kaplandığını hissedersiniz ama ne gördüğünüzü bir türlü hatırlayıp anlatamazsınız ya, tıpkı onun gibi. Genç bir kadın öldüğünü sandığını ama bundan korkmadığını, aksine büyük bir rahatlıkla kendisini olacaklara bıraktığını söylüyor. Onlara bir sürü soru sormuşlar. Derginin öteki sayfalarında kimi bilim adamlarının, yazarların, ruh hekimlerinin bu anlatımlar hakkındaki yorumları var. Bir doktor insanların neden böyle yalanlar uydurduğunu anlatmış. Bilimsel olarak neden uzay yolculukları yapılamayacağını açıklamışlar. Hayallerle gerçekleri karıştırmaktan söz ediyorlar. Uf, nasıl sıkılıyorum bu aptallardan. Dergiyi fırlatıp atıyorum. Böylesine olağanüstü bir rüya yaşayabilmek için her şeye razıyım. İnanılmayacak kadar sıkıcı, mutsuz, boş hayatlarının içinde kendilerine böyle bir pencere açabilen, bir gece yarısı ansızın tanımadıkları bir ışık demetine bakarken, birdenbire kimsenin görmediği bir rüyaya dalan bu insanlara nasıl imreniyorum? Tıpkı ilkel insanlar gibi. her şeyi yeni gören, yeni bir şeylerle karşılaşmanın heyecanını yaşayan, ilk kez bir toprak parçasına, daha önce kimsenin görmediği bir adaya, sonsuz buz kısıtasına ayak basan insanlardan biri olmayı ne çok isterdim. Bu yüzlerce yıl önce kurulmuş kentlerden, bu benden önce milyonlarca insanın basıp geçtiği sokaklardan, bu herkese bir pay düşen ortak bellekten, üst üste konulmuş tuğlalarla oluşturulmuş bu görkemli yapıdan nasıl da sıkılıyorum. Herkes biliyor. Herkes her şeyi biliyor. Bu kendini beğenmişler uygarlığının zavallılığından usandım. Binlerce yıldır bütün öğrendiklerimizi bir araya getirsek, bilemediklerimizin yanında küçük bir kutuya sığacak kadar az yer tutar. Ama kimse bunun farkında bile değil. Ayla bir mektubunda, ''Benim burada, herkesten uzak bir yerde, kimsesiz bir kazı alanında aylarca yaşamamı garip buluyorlar.'' diye yazmıştı. Aslında bakarsan laf aramızda ben de bazen kendimden kuşkulanıyorum. Ama yeryüzünün üzerinde keşfedilecek küçücük bir toprak parçası bile kalmadı. Hiç değilse böyle kaza kaza derinlerde bir yerde aylar sonra bir mezar kapısı bulabiliyorsun. Yüzlerce yıldan sonra ilk kez sen o mezarın, o kayıp ülkenin kapısında duruyorsun. Zaman değişmiş. Sen başka bir zamanda durup başka bir zamanın kapısını açıyorsun. İşte o an, o kapıyı açtığın an her şeye değer. Evet, buydu işte. Ne güzel anlatmıştı. Bütün çocukluğum boyunca, hayır, bütün hayatım boyunca istediğim bu değil miydi? Bir zamanda durmak ve başka bir zamanın kapısını açmak. Bilebildiğimiz şeylerin dışında, bilinmeyenin, tanımlanamayanın, adı olmayanın alanında, artık korktuğumuzu anlayamayacak kadar korkarken, kapıyı açıp bambaşka bir dünyaya çıkmak. Ne olduğunu, neyle karşılaşacağımızı, bizi nereye sürükleyeceğini bilmediğimiz bir dünyaya. Biliyorum bunlar çocuklukta bırakılır. Çocukluk biter. İlk kez karşılaştığımız ne varsa bize tek tek açıklanır. Her şey tanıdık bir hal alır. Yeni gördüklerimiz bile önceki deneyimlerle karşılaştırılarak çözümlenir. Hepsi tanıdık ve sıradan olur yıllar içinde. Tanıdık ve munis. Tanıdık ve alışılmış. Tanıdık ve zararsız. Tanıdık ve bizden. İşte kurmaya çalıştığımız dünya böyle. Kötülüklerden korunduğumuzu sanarak kurduğumuz dünya. Çocukluk bitiyor öyle mi? Çocukluk bitiyor ve içimizdeki o farklı çocukların hepsi büyüyor. Ya da belki hepsi yavaş yavaş bizi bırakıp gidiyor, o uzun yolda yürürken her dönemeçte, her yol ayrımında birinden sessizce ayrılıyoruz. Kimi zaman farkına bile varmadan onu orada bırakıyoruz ve sonunda tek başımıza kalıyoruz. Bütün o farklı çocuklardan geriye bir tek insan kalıyor. Peki ama neden onların hepsinin elinden tutup bu tuhaf macerada hep birlikte yürüyüp gidemiyoruz? İşte orada o sabah oturmuş dergileri okurken bunları düşünüyordum. Kendimi bunlara kaptırmış, saatin geçtiğini, öğle olduğunu bile fark etmemiştim ki kapının sesiyle kendime geldim. Kahvaltıdan sonra evi toplamamıştım bile. Gazeteler, dergiler ortalıktaydı. Çay fincanım masanın üzerinde. Gül kursu sabahlığımla saçlarımı şöyle bir toplayıp kapıya gittim. Bu saatte olsa olsa postacı gelmiş olabilirdi. Kapıyı açtım ve bir an şaşkınlıkla kala kaldım kapının önünde. Sanki anlaşmış gibi aynı renkte açık kahverengi takım elbiseleri, aynı renk şapkalarıyla karşımda duruyorlardı. İkisi. Hayatımı belirleyen iki adam. Ve ben sanki karşımda beni alıp buradan sonsuzluğa götürecek uzaylılar gelmiş gibi şaşkın halde öylece duruyordum. Önceden haber veremedik ama Fuat Bey'i karşımda görünce tutup getirdim dedi Turgut. Hep beraber öğle yemeği yeriz diye düşündük. Ama insan bir haber vermez mi? Şu halime bakın. Hoş geldiniz, buyurun diye geveledim. Birdenbire herkesten sakladığını sandığı, ama aslında herkesin bildiği bir gizli aşkla tutulduğu sevgiliyi karşısında gören küçük kız çocukları gibi elim ayağıma dolaşıyordu. Kabahat bizde tabii dedi Fuat hemen. Söyledim ama dinletemedim. Rahatsızlık verdik, ne olur kusura bakmayın. Rica ederim, buyurun oturun, hemen geliyorum deyip kendimi nasıl içeri attığımı bilmiyorum. Odanın kapısını kapayıp yaslandığım zaman kalbim yerinden çıkacak gibi atıyordu. Sayfa 102. Aynanın karşısına oturdum. Titreyen ellerimle nasıl makyaj yaptığımı, üstüme acele bir şeyler giymeye çalışırken nasıl bütün dolabı indirdiğimi görmeliydiniz. Birkaç denemeden sonra saçlarımı tepemde topladım. Büyük inci küpelerimi taktım. Giyip çıkardığım bluzların, eteklerin, pantolonların ardından koyu yeşilli, açık kahverengili, ekose, belden büzgülü, beyaz yakalı elbisemi giydim. Aynada kendime şöyle bir baktım. Döndüm, yüzüme biraz pudra sürdüm. Cumartesi öğleden sonra dışarı çıkan liseli kızlara benzemiştim. Baktım oturmamışlar. Holde ayakta bir şeyler konuşup beni bekliyorlar. Çantamı aldım, acele çıktık. Hava sıcaktı ama sonbaharın artık yaklaştığı da hissediliyordu. Resmi giysili şapkalı şoför arabanın kapısını açtı. Biz büyük koltuğa oturduk, Fuat da karşımıza geçti. Sokağa dönüp meydana çıkarken büyük bir kalabalığın arasında kaldık. Atlı polislerin tepeden baktığı kalabalık, zenciler için gösteri yapıyordu. Köleliğe son yazıyordu taşıdıkları pankartlarda. Arabada öylece oturuyor, sloganlar atarak yürüyen kalabalığın geçip gitmesini bekliyorduk ki, Fuat hiç beklenmedik bir şey yaptı. "Hadi gelin," deyip arabadan indi. Şaşkınlıkla biz de arkasından. Önümüzdeki birkaç polisi iterek kalabalığın önüne doğru geçti. Ön sıradakilerin arasında bir yere gidip onların koluna girdi. Kendimizi bir anda onlarla birlikte sloganlar atarken bulduk. "Dua edelim de böyle bir fotoğrafımız çekilmesin," dedi Turgut telaşla. "Hem de gösteri yürüyüşünün başında, tam bir felaket." Ama onun umurunda bile değildi. En önde büyük bir coşkuyla yürüyor, "Kölelik bitsin, haklar verilsin," diye bağırıyordu. Yemekte uzun uzun birkaç hafta önce beyazların yok yere öldürdüğü küçük zenci çocuğun hikayesini anlattı. Sonra Ankara'dan, politikadan, aslında politikaya hala alışamadığından söz etti. Gözlerimiz yalnızca birkaç kez karşılaştı. Daha çok Turgut'la konuşuyor, ona bir abi gibi öğütler veriyordu. Söz hemen Kıbrıs'a geldi. Fuat çantasından Otello'nun ciltli eski bir baskısını çıkartıp mükemmel bir İngilizceyle altını çizdiği bazı satırları okudu. Ama sanki benim yanında bu konuyu fazla konuşmak istemiyorlarmış gibi lafı çevirdiler. Doğrusu konuşmaya başladığında ne anlattığını pek umursamazdım. İnsan durup onu dinlemek isterdi. Öyle garip, boşluklarla dolu, kimi zaman coşkulu, kimi zaman durgun, uzun, karmaşık, bölünmüş cümlelerle konuşuyordu ki sanki aynı anda farklı kitaplardan bölümler okuyormuş gibiydi. Pencerenin yanındaki masalardan birinde oturuyorduk. İçerisi kalabalıktı. Bütün o gürültünün içinde dikkatle onu dinliyorduk. Sonra kahvelerimiz geldiğinde uzun ince parmaklarıyla gümüş tabakasından sigarasını çıkartıp yaktığında bir an anlattığı şeyi yarıda bıraktı. Sanki artık burada değilmiş gibi uzaklara bir yere dalıp gitti. Herhalde Doris Day olacak, "Sacred Love" diye hüzünlü bir şarkı söylüyordu. Bu an, bu uzaklaşma anı, bu göz dalgınlığı onunla ilgili kaydettiğim ilk özel anlardan biriydi. Sonra yanında duran gazeteyi karıştırdı. "Ah, bakın saat 4'te müzede konser varmış," dedi. Turgut saatine baktı, bir an ne diyeceğini bilemedi. Ama o hemen, "Yok yok, sen doğru işe, ben kendi başıma giderim, zaten akşamda dönüyorum," diyordu. Elbette onu tek başına bırakmayacağımızı biliyordu. Benim eşlik etmek zorunda kalacağımı. Çok sonraları gülerek, "Nereden aklıma geldiyse o an gazeteye bakmak," diyecekti. Yürüyerek müzeye gittik. Geniş merdivenlere çıkarken koluna girdim. Yalnızca geleneksel olarak önemli bir konuğu ağırlıyordum ama öyle değildi tabii. Bir yandan herkesin ayıplayacağı kadar yaşlı biriyle kol kola girmiş, liseli bir kız gibi hissediyordum kendimi. Ne yaparsam yapayım, ne kadar çok konuşursam konuşayım, kalbimin deli gibi çarpmasını engelleyemiyordum bir türlü. İçimden kendi kendime hala o şarkıyı mırıldanıyordum. Müzeye girdik, biletimizi aldık, alt katları dolaşmaya başladık. Konserin başlamasına bir saatten fazla vardı. Dev kapıdan büyük salona girip koskoca bir duvarı kaplayan o resimle karşılaştığımız zaman bir anda başıma geleni anladım. Sanki bana, "Sana ne olduğunu gerçekten anlamıyor musun?" demek için oraya konulmuştu. Bulutların arasında, yukarıda, o tombul, kanatlı çocuk elinde yağ ile uçuyordu. Yüzündeki gülümseyiş öyle tuhaftı ki bir yaramazlık yapıp cezalandırılacağını düşünen çocuklarınkine benziyordu. Ve onun yayıyla fırlattığı ok oradan çıktı. Bütün o renklerin, bulutların, ormanların içinden gelip benim kalbime saplandı. Öylesine gerçekti ki bir an yüreğimde beklenmedik bir acı duydum. Aşk tanrısı değil de sanki küçük bir çocuk. Siz de onu masum bulmadınız mı diye soran sesiyle kendime geldim. Masum mu? Bilmem dedim. Sanki yalnızca yaramazlık olsun diye ok atıyormuş gibi görünüyor. Güldü. Zaten aslında aşk da yaramazlıktan başka nedir ki dedi. O zaman birdenbire yıllar öncesinde kalmış o günü hatırladım. Onunla ilk karşılaştığımız o Ankara sabahını. Orada beni ilk gördüğünde söylediği ilk söz de bu değil miydi? Kardeşiniz biraz yaramaz galiba. O bunu elbette hatırlamıyordu. Yüksek, yüzyıllar öncesinden kalan resimlerle süslü tavanın altında, kimselerin olmadığı bu dev salonda, bu görkemli resmin önünde öylece duruyorduk. İçim karmakarışık, nedeni bilinmeyen, anlaşılmayan duygularla dolu. Ne yapacağını bilemeyen küçük bir kız gibi orada duruyordum. Ve size bir şey söyleyeyim mi? O an istediğim tek şey, orada zamanın donması ve sonsuza dek öylece kalabilmekti. Kim olduğumuz, bütün bağlılıklarımız, zaman, mekan bir anda silinip gitmişti. İşte sanki şu solda, aşağıda, ağaçların arasında aşığıyla gizlice buluşan, yürürken elleriyle hafifçe eteklerinden tuttuğu, kat kat elbisesinin çıkardığı ses buradan bile duyulan eski zaman kadınıydım. Ve gözlerimi kapasam, bir anda o patikadan yürüyüp resmin içinden yeni bir hayata, bilinmeyen bir zamana, o kadının yerine geçiverecektim. Aslında o tombul meleğin neden öyle hınzırca güldüğünü şimdi biliyorum. Ve o an aslında içimde, gerçekten de o patikaya girdiğimi, elimde olmadan zaten bilinmeyen bir zamana doğru yola çıktığımı da. Bilinmeyen bir zamana, bilinmeyen bir yere. Hepimiz kalbimize saplanan gizli bir okla sokaklarda dolaşırken, başkalarından, yanımızda yürüyüp giden şu insanlardan çok farklı olduğumuzu, bulutların üzerine çıktığımızı sanmaz mıyız? Okun acısını duyana kadar tabii. O beklenen telefon bir gün çalmadığında, o mektup gelmediği zaman, bakışlar ilk kez belli belirsiz kaçırıldığında, beklenen bir sözcüğün yerine hiç beklenmedik bir başkası söylendiğinde. Aman canım, tabii ki o an bütün bunları aklımdan bile geçirmiyordum. Yalnızca heyecanımı belli etmemek için olmadık şeyler anlatıyordum. Sonra başka salonlara girdik ve bizi izler gibi o çocuk farklı yüzlerle, farklı resimlerle ama hep aynı gülüşle, hep aynı gözlerle yeniden karşıma çıktı. Benden kaçabileceğini sandın ama kaçamazsın der gibi. Durup dururken yüreğimiz sıkışsa, kalbimiz birden deli gibi çarpmaya başlasa koşa koşa doktora gideriz. Oysa aslında pek de tanımadığımız birinin gözleriyle karşılaştığımızda başımızın dönmesi, kalp atışlarımızın hızlanması, soluğumuzun tıkanması bize hiç de korkutucu gelmiyor. Tuhaf şey. Bir an aklıma geldi. Çok uzaklarda, geceleri gökyüzü deseninin küçük ışıkları gibi yanan o yıldızlarda hayat varsa ve günün birinde oradan biri buraya, bu müzeye gelse, acaba bütün bu resimlere bakıp ne düşünürdü? Başında dikenlerden bir taç ve ellerinden, ayaklarından tahtaya çivilenmiş sakallı bir adam, ağaçtan elma kopartan bir adamla çıplak bir kadın, yanlarında da bir yılan, elindeki ok ve yayla bulutların arasından sürekli gülümseyen tombul kanatlı bir çocuk. Acı, günah ve aşk. İnanç ve inançsızlık, işkence, yalnızlık ve hafiflik, cezalandırılma, cezalandırılma, cezalandırılma. Belki de bütün bunlara hiçbir anlam veremeyecekti. Bunları ona da söyledim. Bana bakıp güldü. Hayatımız oldukça basit görünüyor aslında değil mi dedi. Basit ve hiç değişmiyor dedim. Sonra yukarı çıktık ve dev kubbenin altında kalabalığın arasında büyük tahta sıralardan birinde bir yer bulup oturduk. Kim bilir belki de bütün bunlar, işte bu beklenmedik rastlantılar, kimsenin bizi tanımadığı bir yerde bu resimlerin, kutsal kitapların tasvirlerinin, yaratılış efsanelerinin, büyük savaşların, yıkımların, geçmiş yüzyılların aşk fotoğraflarının arasında ansızın başlayan ve sizi alıp bütün zamanların ötesine taşıyan bu görkemli müzik, genç bir kadın ve gizli bir aşk hikayesi için oldukça fazlaydı. Kulağıma eğilip anlamadığım bir şey söyledi ve bir an başım döndü. Ben bir rüyanın içindeydim ve ne söylediğinin önemi yoktu zaten. Bu müziğin, bu anın hiç bitmeyeceğini, böyle derin bir sarhoşluk içinde kalmak istediğimi düşünüyordum yalnızca. Eğilip yüzüme baktı, gülümsedi. Ne dediğini duymadığımı anladı. Kulağımda yeniden dudaklarını, çok yakın nefesini hissettim. Ve bu kez duydum. "Buraya senin için geldim," dedi. "Gittiğin günden beri aklımdan çıkmadın. Seni bir gün daha görmemeye dayanamazdım. Her şeyi göze alıyorum. Boşanıp benimle evlenir misin?" Evet, aynen böyle söyledi. O müzik, yüzyıllar öncesinden kalma bu mekanda, yüzyıllar öncesinin çalgılarıyla çalınan o büyülü müzik en coşkulu bölümüne gelmişti. İnsanı yerinden kaldıran, uçuran bir müzikti. Başım dönüyordu. Ellerimi dizlerimde birbirine kenetlemiştim. Sanki ateş basmış gibi yanıyordu yüzüm. Dudaklarım kurumuştu. Orada değildim. Nerede olduğumu bilmiyordum. Sanki içimden biri çıkıp gidiyor ve onu tutamıyordum. Zar zor çıkan boğuk bir sesle "Siz delirmişsiniz," diyebildim sonunda. Elbette söylemek istediklerim bunlar değildi. Ama başka ne söyleyebilirdim ki? Ankara'dayken bir film seyretmiştim. Canı ne isterse söyleyip yapan, kimseden çekinmeyen bir kenar mahalle kızının hayatını anlatıyordu. Filiz Akın mı oynuyordu yoksa Fatma Girik mi? Onun gibi olabilmek için neler vermezdim. İşte bir anda rüya ile gerçek birbirine karışmıştı. Benim bir hayal diye kurduğum şey hiç beklenmedik bir zamanda gerçek olmuştu. O güne kadar benimle hep siz diye konuşurken ilk kez sen demişti. Ve kurduğu ilk cümle benimle evlen olmuştu. İnanılır şey mi? Böyle pervasızca rüya ile gerçek arasında gidip gelmenin sonu bu işte. Birdenbire o büyülü bütünlük parçalanmıştı. Yine içimde hep bir ağızdan konuşup duran birilerinin seslerini duyuyordum. Hemen burada kesip atmalıydım. Bir daha onu asla görmemeliydim. Belki de daha sakin olup onları onun her zamanki şakalarından, oyunlarından biri gibi anlamalıydım. Hiçbir şey söylemeyip zamana bırakmalıydım. Kafamın içinde cümleler birbiri ardında hızla kurulup bozuluyordu. Takside giderken böyle damdan düşer gibi söylediğim için beni affet dedi. Aylardır nasıl söyleyeceğimi düşünüyorum. Mektup yazmak istedim yapamadım. Telefon etmek istedim edemedim. Kalkıp gelmekten başka çare bulamadım. Bir iş uydurup geldim sana bunları söylemek için. Hepsi bu. Suratımı asmış oturuyordum. Aslında kahkahalar atmak istiyordum. Hiç beklemediğim biçimde korkuyordum. İçimden gelen seslerle başa çıkmaya çalışıyordum. Bu benim tek başıma oynadığım bir oyundu ve o da oyunun kahramanıydı. Şimdi birdenbire oyuna katılmaya karar veriyordu. İkimiz birlikte oynayalım istiyordu. Ama bu çok tehlikeli bir oyun. Ve ben bu oyunun gerçeğe dönüşeceğini aklımın ucundan bile geçirmemiştim. Bunlar olacak şeyler değil dedim. Siz evlisiniz, çocuğunuz var. Bunları, makamınızı hiç düşünmüyor musunuz? Hem ben de evliyim. Bunları hiç konuşmamış olalım daha iyi. Bu cümleleri böyle düzgün bir biçimde söyleyebildiğime bile inanamıyordum aslında. Sesim arabanın içinde yankılanıyordu. Sanki şoför dilimizi anlayacakmış gibi dudaklarımı kısmış, dişlerimin arasından konuşuyordum. Benim ne makam umurumda ne başka bir şey dedi. İnsan gönlünün istediğini alamadıktan sonra başka neyin bir önemi var? İnsan gönlü isterse alabilir mi? Keşke alabilse. Sonra durdu. Dedi ki, sen bunları bırak da şimdi bana içinden geçeni söyle. Taksinin camından dışarı bakıyordum. Onunla göz göze gelmemeye çalışıyordum. Nasıl söyleyebilirdim ki içimden geçenleri? Kendime bile söylemeye cesaretim yoktu. İçimden geçenleri durdurmak için nasıl çaba harcadığımın farkında mıydı? İçimden geçenlerimi dedim sonunda. İçimden geçen sizin benimle eğlendiğiniz. Yüzümü tuttu, kendisine çevirdi. Yine kıpkırmızı oldum, gözlerimi kaçırmaya çalışıyordum. Sen benim ne zaman eğlendiğimi, ne zaman doğruyu söylediğimi gayet iyi biliyorsun dedi. Sesi yumuşak, sanki başka biri konuşur gibi uzaktan geliyordu. Dakikalar önce sonsuza dek orada, yanında kalmak için her şeyimi verirdim. Oysa şimdi sanki kapana kısılmış gibi bir an önce taksiden inmek, odama kapanmak, yalnız kalmaktan başka bir şey istemiyordum. Hep bunlar benim yüzümden, kendimi affetmiyorum dedim. Saçmaladığımın farkındaydım herhalde ama sözcükleri benim yerime sanki bir başkası seçiyordu. Affedilmeyecek biri varsa o da benim dedi ama umurumda bile değil. Benimle gel, dünyanın neresine istersen giderim, her şeyi de bırakırım. O an karşımdakinin bir çocuk olduğunu anladım. Hayır, yalan söylemiyordu. Gözlerine bakabilseydiniz, o an benim yerimde olsaydınız bunu anlardınız. Bir an taksinin hiç durmadan havaalanına gideceğini, oradan uzaklara uçacağımızı, bambaşka bir hayata başlayacağımızı düşündüm. Olabilir miydi gerçekten? Bir an için herkesi, geçmişi, olacakları, başkalarının hayatlarını, sorumluluklarını unutabilseydik. İşte rüyanın kapısını açıp o beklenmedik yolculuğa çıksaydık, her şey değişemez miydi? Ve gerçekten de oradaydı. Masalın o sihirli sözcüklerle açılan kapısı yanı başımda duruyordu işte. Londra sokaklarında hızla giden bir taksinin kapısıydı. Sihirli sözcükleri biliyordum, dilimin ucundaydı. Eğer onları söylersem, bu kapıyı açtığımda belki de binlerce yıldır sayısız insanın yapmak isteyip de yapamadığı bir şeyi yapacaktım. Birdenbire bütün bunlar bir filme dönüşse, bizim yazdığımız bir filme ve biz nerede, nasıl istiyorsak öyle bir hayata başlasak. Uzak bir adaya gitsek, herkesle yeniden tanışsak. Akşamları, sabahları başkalarının koyduğu düzene göre değil, kendi istediğimiz gibi yaşasak. Nereye kadar olursa, ne kadar olursa. Bir film kadar kısa bile olsa ne çıkar? Biz onun içine her şeyi sığdıramaz mıyız? Bütün o sıkıcı konuşmaların, toplantıların, boşa geçen saatlerin, katlanmaların, dilinin ucuna gelenleri söylemekten vazgeçmekle geçen günlerin, sevmediğin insanlara seviyormuş gibi davranmak zorunda kaldığın görüşmelerin, yastığa başını koyduğunda bütün gün ömrün böylesine renksiz yaşamak için mi verildiğini düşünüp kendine acıdığın gecelerin yerine, her anını sonradan nasıl hatırlayacağımızı düşünüp saklamak isteyeceğimiz bir hayat kuramaz mıyız?